Ayrım 28, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 333. 75. Kısım. Uzunla şehir içine giderken telefonu çaldı. Arabayı kenara çekti ve telefonuna cevap verdi. Hızlı hızlı Türkçe konuştu. Konuşurken kaşlarını çatıp bana bakıp durması beni endişelendirmeye başlamıştı. Kiminle konuşuyor? Birkaç dakika sonra telefonunu kapattı ve durup bana baktı. Çok şaşırtıcı bir görüşme yaptım. Kaygılanmıştım. Ne demek istiyorsun? Uzun cep telefonunu bir yere koyup arabayı tekrar hareket ettirirken kafası karışmış gibiydi. Arayan Gamal'ın kız kardeşiydi. Göründüğü kadarıyla şansın yaver gidiyor. Yeta seninle görüşme talebini kabul etti. Aslında çok ilginç bir durum ama bir şekilde seninle görüşeceğini biliyordu. 10 dakika sonra kendisiyle yere batan sarayının önünde buluşmak üzere randevulaştık. Evi buradan uzakta değil. Rahatlamıştım. Geniş bir bulvarda ilerlerken uzun parmağıyla belki 20 kat yüksekliğinde devasa bir kilise gösterdi. Ayasofya, dünya üstündeki en eski kilise. Ayrıca Roma mühendisliğinin harikalarından. İsa'dan sonra 4. yüzyıldan kalma. Gülümsedi. Aslında köle işçiler tarafından inşa edilmiş, Romalılar da mimarisini yapmışlar. Kilise insana hayranlık veriyordu. Roma'nın insanı kendine hayran bırakan Kolosseum'u kadar muhteşemdi. Hatta ondan daha iyi korunmuş durumdaydı. Uzun ilerisini işaret etti. Yere batan sarayına yaklaştık sayılır. Birkaç dakika sonra sert meşeden kapısı olan tek katlı taş bir binaya girdik. Kapının üzerinde ziyaretçi girişi yazıyordu. Uzun genellikle günün bu saatlerinde turist kuyrukları görülür ama cinayetlerden sonra ziyaretçilere kapatıldı ve birkaç gün boyunca da kapalı kalacak dedi. Kaldırıma çıkar çıkmaz Uzun'un cep telefonu yeniden çalmaya başladı. Kusura bakma dedi ve ekranda arayanın kim olduğuna baktı. Önemli değil. Özel konuşmak için benden birkaç adım uzaklaştı. Ben de yeraltı girişine bakındım. Binaya yaklaştıkça bir değil iki kapı olduğunu ve kapılardan birinin o sırada açık durduğunu gördüm. İçeriye giden yol demir parmaklıklarla kapatılmıştı. Demir parmaklıkların gerisinde kısa bir sahanlık vardı. Oradan da fil dişi renginde aşınmış taş basamaklardan yapının içine giriliyordu. Klostrofobim depreşti. Avucumun ıslandığını hissettim. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Eski korkularım geri gelmişti. Tanrım, bunları artık bir daha yaşamak istemiyorum. Şimdi gerçekten de kalkıp aşağıya inmem mi gerekiyor? Uzun'un telefonu kapattığını ve bana endişeli gözlerle baktığını gördüm. Korkarım içeri giremeyeceğiz. Sesindeki ani değişiklik karşısında şaşırmıştım. Hayrola, ne oldu? Uzun sert bir sesle, Kate, arayan benim amirimdi. Kendisi biraz önce Lou Raines'le konuşmuş. Bütün keyfim kaçtı, yüzümün kıpkırmızı kesildiğini hissettim. Oyunun şimdi başladığını anladım. Ne? Ne demiş? Senin İstanbul'da olduğunu biliyor ve senin tutuklanmanı istiyor. Bir an için Uzun'un söylediği şeyi anlamakta zorluk çektim. Tutuklanmak mı? Hangi gerekçeyle? Uzun'un kafası karışmıştı. Amirim nedenini söylemedi. Sadece seni gözaltına almamı istedi. Eğer gerekirse zorla ve seni Amerika'ya ilk kalkan uçağa bindirmem gerekiyor. Neler oluyor Kate? Raines senin amirlerine açıklama yapmamış mı? Belki açıklamıştır ama bana söylemedi. Amirimin bana söylediği tek şey senin emirlere uymadığın ve İstanbul'a FBI'ın izni olmadan geldiğin. Lou benim İstanbul'da olduğumu nereden biliyor? Yoksa Josh durumu anlayıp Lou'ya mı söyledi? Ya da Lou kendi başına mantık yürüterek mi buldu? Birden sinirlendim. Peki bu durum tutuklanmamı gerektirir mi? Ben emir aldım Kate. Ülkenizi ziyaret etmek için Raines'in iznine mi ihtiyacım var? Uzun şaşkındı. Sen söyle neler oluyor? İçimi çektim. Dürüst olmak gerekirse nereden başlayacağımı bilemiyorum. Her şey çok tuhaf Ahmet. Uzun elini dostça omzuma koydu. Yüzünde bana merak etme her şey hallolur der gibi bir ifade vardı. Çok tuhaf olduğundan eminim. Peki ama neden en baştan başlamıyorsun? Haydi gel otur şuraya. Beni caddenin karşı tarafına götürdü ve Ayasofya'ya bakan banklardan birine oturttu. Birkaç dakika boyunca her şeyi açıklamaya çalıştım. Çok tuhaf olduğunu sana söyledim. Beni yine de tutuklayacak mısın? Uzun burnunu buruşturdu. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ama korkarım seni gözaltına almak zorunda kalacağım. Özür dilerim.
Ahmet, benim Yetay'la konuşmam gerekiyor. Bunun ne zararı var ki? En azından bana ne yapabileceğimi söyle.
Emir emirdir dedi uzun sertçe ve emirlere itaatsizlik edersem bütün kariyerim sıfırlanır. Çaresizlik içindeydim. Derken uzunun alt dudağını çiğnediğini gördüm. Sanki zor bir karar vermek üzere gibiydi. Ama benim sana söylemeyi unuttuğum bir şey daha var dedi.
Nedir o?
Amirime seninle buluştuğumu söylemedim dedi uzun. Doğrusunu söylemek gerekirse amirim böyle bir şey sormadı. Herhalde senin benimle henüz bağlantıya geçmemiş olduğunu düşündü. Galiba sen bu oyunda bir sayı öndesin.
Uzun'un bana bir şeyler söylemeye çalıştığı düşüncesine kapıldım. Ne demek istiyorsun Ahmet?
Durdu aramızda kalsın, ben seni hiç görmedim. Ve eğer ben senin yerinde olsaydım İstanbul'dan hemen ayrılırdım. Kendimi emniyete alabilmem için, tutuklanman için bir bildiri yayınlamam gerekiyor. Ve bu da adamlarımı buraya seni aramaları için Yerebatan Sarayı'na göndereceğim anlamına geliyor. Reince senin cinayet yerini görmek isteyebileceğini söylemiş.
Önce Yetay'la konuşmam gerekiyor ve sonra da olay yerini görmem gerekiyor. Onca yolu iş olsun diye gelmedim ben.
Delilik olur bu. Senin tutuklanman tehliken var ve eğer tutuklanırsan sana hiçbir şekilde yardımım dokunamaz.
İnadım tutmuştu. Bunu biliyorum ama ben kararımı verdim Ahmet.
Uzun içini çekti pekala. Ekiplere alarma geçirmeden önce sana 30 dakika süre veriyorum. Ondan sonra bir saniye bile yok.
Teşekkür ederim. Başıyla demir parmaklıklarla kapalı olan girişi işaret etti.
Sarnıcın girişi orası. Kapının iç tarafında bir güvenlik odası var ve orada olay yerinde nöbet tutan iki polisin olması gerekiyor. Onları biraz ilerideki ankesörlü telefondan arayabilirim. Kim olduğumu söylemem. Sadece emniyetten olduğumu söylerim. Senin yabancı bir polis memuru olduğunu, olayla ilgili inceleme yaptığını söyler. Onlardan seni cinayetin işlendiği yere götürmelerini isterim. Ama oraya yanında ben olmadan gitmen gerekecek. Senin yanında görülme riskini göze alamam.
Giderek artan bir korkuyla giriş kapısına baktım. Sence oradaki polis dediklerini yapacak mı?
Uzun omzunu silkti. Denemek gerekir. Olay yeri inceleme oradaki vazifesini tamamladı. O yüzden fazla bir sorun olmaması gerekir.
Peki ya Yeta?
Uzun saatine bir göz attı. 5 dakika sonra burada bizimle buluşacağını söyledi. Ama polisleri arayacaksam eğer benim şimdi gitmem gerekecek.
Peki ben Yetay'la nasıl konuşacağım? Ben Türkçe bilmiyorum ki dedim Uzun'a.
Merak etme, Yeta çok iyi İngilizce biliyor. O da ölen ağabeyine çok benziyor.
Böyle bir tarif çok korkunç geldi bana. Uzun'un koluna dokundum. Bir kez daha sağ ol.
Ciddi bir ifadeyle yüzüme baktı. Bu dakikadan itibaren kendi başınasın Kate, dikkatli olmaya çalış. Ayrıca Reince'le arandaki meseleyi bir an önce halletmeni dilerim.
Bakalım halledilebilecek bir mesele mi diye geçirdim içimden. Çok sağ ol gibisinden başımı salladım. Ardından uzun Renault'suna bindi ve motoru çalıştırdı.
Unutma, 30 dakikan var. Başka yok.
76. Kısım. Uzun'un arabası trafiğe karışır karışmaz yalnız ve korumasız olduğumu hissettim. Ayrıca tutuklanmamı istediği için Lou'ya çok sinirlendim. Onun böyle bir şey yapabileceği hiç aklıma gelmezdi. Belki de disiplin suçu işledim diye böyle bir karar vermiş olabilirdi. Yani onun da idare edemeyeceği bazı durumlar ortaya çıkmış olabilirdi. Gerekçe her ne olursa olsun ciddi bir şey olduğunu biliyordum ve Stone da benim bir açığımı bulmak için artık Tanrı bilir ne haltlar karıştırıyordu. Anlaşılan o sapık herif yine bir kötülük peşindeydi. Bayan Moran, arkama döndüm. Kaldırımda yanımdan bir sürü insan geçiyordu ama 3 adım ilerimde bir kadının durduğunu gördüm. Görür görmez de şoke oldum. Meç saçlı bir kadındı. Koyu renk yün bir ceket ve pantolon giymişti. Cildi güneşe çıkmayan insanların süt beyaz rengindeydi. Benzerlikler hemen göze çarpıyordu. Orada durmuş Gamal'a bakıyordum.
Evet, ben Kate Moran dedim kekeleyerek.
Ben Yeta dedi utangaçça elini uzattı.
Aksanı Amerikan aksanıydı. Onun da gözleri çukurdaydı. Elmacık kemikleri çıkıktı ve aynı ağabeyi gibi bakışları deliciydi. Rahatsız ediciydi. Ancak Yeta Gamal'ın gözlerinde hissizlik görmediğimden, acı gördüğümden emindim.
Nefret yerine acıma gördüm. Yaşının 45'ten daha fazla olmadığını fark ettim. Ama kırlaşmış saçları ve keder dolu derin kırışıklıklarıyla erkenden yaşlanmış bir kadına benziyordu. Elimi uzattı. Merhabalar, benimle buluşmaya gelmeniz çok iyi oldu. Yeta da benim elimi sıktı ve durup bana baktı. Komiser Uzun bana sizden çok bahsetti Bayan Morin. Bu kadının neler hissettiğini merak ediyordum. Çünkü ben onun bu dünyadaki tek kardeşinin idamına katkısı bulunan biriydim. Ve şimdi karşı karşıya gelmiştik. Benden nefret ediyor muydu? Benden intikam almak istiyor muydu? Kadının gözlerinde bir tepki aradım ama bulamadım. Ama bir de şu geldi aklıma. Bu kadın ağabeyinin yargılanması sırasında mahkemeye tanık sıfatıyla gelmeyi reddetmişti. Ağabeyi hakkında asla kötü bir şey söylememişti. Ağabeyinin işlediği suçlar ne kadar ağır suç olursa olsun, ağabeyi hakkında tek kelime iyi ya da kötü bir şey söylememişti. Yoksa Yeta Gamal'ın ağabeyiyle yakın bir ilişkisi mi vardı? Kafamda dolaşan bir soru daha vardı. Benimle neden burada konuşmayı kabul etmişti? Zannederim içeri girmeyi denesek iyi olacak. Kapıya yönel ve bakar mısınız kimse yok mu burada diye seslendim. Yayalar yanımdan gelip geçerken ben de yere batan sarayının girişine baktım ve sağ tarafta açık bir kapı gördüm. Televizyonun mavi ışığı duvarlara yansıyor, futbol maçlarına özgü sesler duyuluyordu sanki. Ve hemen ardından biri 50 yaşlarında, diğeri ise genç iki polis memuru yere batan sarayının girişinde belirdi. Bize doğru geldiler, yaşlı olanı demir parmaklıkları cebinden çıkardı, uzun bir zincire takılı anahtarla açarken bize gülümsedi. Hızlı hızlı Türkçe bir şeyler söyledi. Yeta cevap verdi, ardından da bana hangimizin Madame Moran olduğumuzu sordu. Ben de sizin olduğunuzu söyledim. Biraz önce emniyetten aranmış ve sizin cinayet mahallini görmek istediğiniz söylenmiş. Yeta'nın yüzüne baktım, bir ricam olacak. Buyurun, siz de benimle yere batan sarayına gelir misiniz? Yeta aşağıya uzanan merdivenlere baktı, yüzünde sanki işin içinde bu yoktu der gibi bir ifade vardı. Ben düşünmemiştim. Biliyorum ama kapalı mekanlardan korkan biriyim ben ve eğer gelirseniz bana çok yardımınız dokunmuş olacak dedim. Samimi bir sesle ve polisleri gösterdim. Ayrıca tek kelime Türkçe bilmiyorum, birilerinin çeviri yapması gerekecek lütfen. Uzunca bir süre tereddüt etti ve isteksiz isteksiz baktı ama en sonunda pekala dedi, ben de sizinle geliyorum. Kadının yine de isteksiz olduğunu görebiliyordum. Yaşlı polise bir şeyler söyledi ve polis bizi içeriye aldı. İlk giren Yeto oldu, sonra yaşlı polis beni de içeriye aldı. Ofisteki televizyondan heyecan dolu bağırışma sesleri yükseldi ve yanımızdaki polis genç polise bağırarak bir şeyler söyledi. Genç polis tekrar ofisin içinde gözden kayboldu. Ne söyledi diye sordum Yeta'ya. Golü kim attı diye sordu. Galiba futbol meraklısı. Polis birdenbire ciddileşti ve bizi merdivenlerden aşağı indirdi. Yine yer altının derinliklerine girme fikri içimi korkuyla doldurdu ve korkudan avuçlarım terlemeye başladı. Böyle bir şey yapmam gerekiyor mu? Yeta bana şaşkın gözlerle baktı. Bir şeyin mi var, iyi görünmüyorsun? Bir şeyim yok, iyiyim. Yeta ve polisle aşağıya inmeye kendimi zorlayıp basamakları teker teker inmeye başladım. Caddenin karşı tarafında mürit, Kate Moran ile Yeta'nın birlikte yere batan sarayına girişini izledi. Ray-Ban Aviator güneş gözlüğü takmıştı. Başında motosikletçi kaskı vardı. Lacivert renkli Yamaha 250cc motorundan indi. Yeta'yı ta evinden beri takip ediyordu. Arada hep bir mesafe bırakmıştı ve yaptığı plan artık tutmaya başlamıştı. Yere batan sarayında işlediği cinayetleri, Yeta'yı telefonla aradığını, Moran'ın çabucak öğreneceğini ve öğrenir öğrenmez de İstanbul'a geleceğini düşünmüştü. Moran'ı tuzağa düşürmek için bir strateji daha uygulamıştı. O da öldürdüğü kurbanlarını yakmaktı. Böylece polisin cesetleri çabucak bulmasını sağlamıştı ve Moran yemi yutmuştu aynı umduğu gibi. Motosikletini kilitlerken öfkeden kuduruyordu. Gereksinim duydu, her şey sırtındaki çantanın içindeydi. Tabii kasap bıçakları da. Birkaç dakika oyalanacak ve ardından caddenin karşı tarafındaki yere batan sarayına doğru yürümeye başlayacaktı. Birazcık şans yeterdi ve tabii her şey planladığı gibi giderse şimdi yine öldürecekti. 77. Kısım. Basamaklardan aşağı indik ve ayak seslerimiz merdivenlerin tarihi taş duvarlarında yankılandı. Polis ve Yeta sakindiler ama ben aşağıya doğru her adım atışta biraz daha fazla titriyordum.
Aslında içerisi çok iyi aydınlatılmıştı ama ne kadar iyi aydınlatılmış olursa olsun kendimi kontrol edemiyordum.
Daha önce Yerebatan Sarayı'na hiç gelmiş miydiniz diye sordum Yeta'ya. Çünkü konuşmam gerekiyordu. Yanımda birilerinin olduğunu, birilerinin bana yardım edebileceğini bilmek ve korkumu kontrol edebilmek istiyordum.
Evet, çocukken yanıtını verdi ölü gibi bir sesle. Bunun dışında bir açıklama yapmadı ve içimden bir ses onun da benim gibi yer altına inmekten korktuğunu söyledi.
Aşağıya doğru indikçe hava biraz daha serinledi, sonra ansızın düz bir alana çıktık ve işte orada benim hayatımda gördüğüm en müthiş görüntülerden biri karşıma çıktı. Burası devasa bir bölmeydi, dev bir katedrali andırıyordu. Önümüze koskoca bir koridor çıkmıştı. Yüzlerce dev gövdeli en azından 12 metre yüksekliğinde taş sütunlar alabildiğine uzanıyorlardı. Şaşırıp kalmıştım.
Burasının bu kadar büyük bir yer olabileceği hiç aklıma gelmemişti.
Romalılar zamanında burası Konstantinopolis'in su deposuydu. Bütün şehre buradan içme suyu sağlanırdı diye açıkladı Yeta. Sarnıcın içi hala suyla doluydu. Dikdörtgen biçiminde onlarca dev havuz kireç taşı duvarlara konmuş güçlü ışıklarla pırıl pırıl aydınlatılıyordu. Sarı ışık bu sarayın içine altın rengi vermişti. Islak taş duvarlardan aşağıya sular damlıyordu ve havuzların üzerinde tahta iskelelerden yürünüyordu. Buraya neden Yerebatan Sarayı dediklerini anladım. Burası sanki içi suyla dolmuş tarihi bir kaleyi andırıyordu. Polis memuru bize köşeyi gösterip konuştu. Polisin söylediklerini yine Yeta tercüme etti. Cinayetin işlendiği yerin çevrildiğini ve bizim polis kordonumunu geçemeyeceğimizi söylüyor. Bakın ta orada.
O da bizimle geliyor mu?
Yalnız başına gidemeyeceğini söylüyor. Aslında çok da uzak değil diye yanıtladı Yeta omzunu silkerek. Polisin dönüp merdivenlere doğru baktığını gördüm. Sanki bir an önce televizyonun karşısına geçmek ister gibi bir hali vardı. Bir an unuttuğum klostrofobim yeniden dönmüştü ve kalbim yine korkuyla çarpmaya başlamıştı.
Ona teşekkür ettiğimi söyle.
Yeta tercüme etti ve adam kafasını sallayıp bizi orada bıraktı. Taş basamaklardan çıkarken ayak seslerinin yankılandığını işittim. Bölmenin içinde daha fazla aşağıya inmek istemiyordum. Ama başka ne tür bir seçeneğim olabilirdi ki? Yeta'ya döndüm ve aşağıya güvenli bir şekilde inebilecek miyiz der gibi baktım.
Daha önceden buraya geldiğinizi söylemiştiniz. Peki yolu bulabilir misiniz?
Tabii ki. Belki de size Konstantin ağabeyimin Yerebatan Sarayı'na karşı özel bir ilgisi olduğunu söylemem gerekir.
İçinde bulunduğum tehdit dolu atmosferde hiç de şaşırmamıştım.
Anlatsanıza. Bizanslar zamanında burada törensel cinayetlerin işlendiğine dair şeyler anlatılırdı. Bu hikayeler ağabeyimin çok ilgisini çekmiştir. Aslında burası Konstantin Gamal'ın iki korkunç cinayet işlediği yer. Ama bunu sizin de bilmeniz gerekir değil mi?
Evet biliyorum.
Yeta'ya telefon konuşmasıyla ilgili soru sormak aklımdan geçerken Yeta eliyle bana son basamakları işaret etti.
Buradan gelin ama dikkatli olun. Bu kadar çok suyun olduğu bir yerde basamaklar da kaygan olabilir. Başımıza bir de kaza gelmesin.
78. Kasım. Merdivenlerin sonuna kadar indik. Pırıl pırıl aydınlatılmış sarnıcın her tarafı buradan görünüyordu.
Bana ağabeyinizin çocukluk yıllarından bahseder misiniz dedim.
Gamal'ın özel yaşamına dair çok az şey biliyorduk. Sorgulamalar ve mahkeme sürecinde bu konuda konuşmayı hep reddetmişti. FBI'ın elindeki tüm bilgiler de Komiser Uzun'un soruşturmasından alınmıştı.
Yeta ağzını büzdü. Duyduğuma göre herkes Konstantin ismini bir felaketi anar gibi anıyormuş.
Nasıl olur da böyle yetenekli bir psikiyatrist, böyle acımasız bir katile dönüşebilir bilmiyorum. Ama ortada bir felaket yok, yanıt basit. Konstantin çok küçükken bile onda şeytani bir şeyler vardı. Küçük hayvanları işkence edip öldürerek başladı. Önceleri kurbağa ve fareleri, sonra kedileri, köpekleri korkunç bir şekilde kesip doğramaya başladı. Anlamsız ritüellerdi bunlar ve en sonunda da babamı ve kız kardeşimi katletti. Hatta ağabeyimin sadece kendi hastalıklı ruhunu incelemek için psikiyatri okuduğunu bile söyleyebilirim.
Tabii ona iyi geldiğini söyleyemem. O hiç değişmedi.
Konstantin Gamal'ın hemen hemen bütün seri cinayetler işleyen katillerde görülen çok temel iki özelliği göstermiş olabileceğini ben de düşünmüştüm. Hayvanlara ve çocukluk arkadaşlarına eziyet etmenin yanı sıra tehlikeli yangınlar çıkarmış ve çocuklar için belli bir yaşa kadar normal karşılanan yatak ıslatma alışkanlığını daha ileriki yaşlara kadar götürmüş olabilirdi. Ancak babası ile kız kardeşini neden öldürdüğünü bilmiyorduk. Neden böyle davrandığına hiçbir açıklama getirilememişti. Bu soruya tekrar dönmeyi kafamın bir yerine not ettim. Tahta iskele üzerinden olay yerine doğru yürüdük. Yürürken adımlarımız tarihi kireç taşı duvarlarda yankılandı.
Abinizin buraya karşı özel bir ilgisi olduğunu söylüyorsunuz.
Yete başını salladı.
11 yaşındayken babamla birlikte burasını ziyarete geldiler. Konstantin insana ürperti veren yerleri severdi. Ayrıca çocuk olmasına rağmen ölüme karşı bir tutkusu vardı. Bir de karanlık yer altındaki mekanlar hoşuna giderdi. Buraya geldikten kısa bir süre sonra benim yavru köpeğimi bir torbaya koyup hayvanı törenle kesip doğradı. Ben köpeğimin hep kaçtığını sandım ama Gamal yıllar sonra büyük bir zevkle bana bunu anlattı. Böyle bir şey yaptığı için ondan nefret etmiştim.
Bu korkunç anısı aklına geldiğinde Yeta dudaklarını büzdü. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 345.